Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Serpil Korkmaz sesimizle sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, her peygamber dünyaya tek gelmiştir ama içinde alemler gizlidir. Senin aklın deveciye benzer, sen de devesin. Akıl seni çekip durmaktadır. Veliler akılların aklıdır. Akıllar da ta en sonuncusuna kadar develere benzer. Onlara ibretle bak. Bir kılavuz yüz binlerce canı peşine takıp götürür. Ne kılavuzu ne deveciyi. Sen güneşi gören gözü bul. Sonra bak. Bütün cihan gece içinde karanlıkta kalmış, güneş bekleyip durmakta. İşte sana zerrede gizli güneş. İşte sana kuzu postuna bürünmüş aslan. İşte sana saman altında gizli bir deniz. Kendine gel, o samana basma. Ama yol gösterici hakkında içe gelen şüphe Tanrı rahmetidir. Her peygamber dünyaya tek gelmiştir ama içinde alemler gizlidir. Alemi kübra kudretle sihir yaptı da cirmini küçücük bir suret içinde gizledi. Ahmaklar onu tek ve zayıf gördüler. Hiç padişahın dostu olan zayıf olur mu? Ahmaklar o bir tek kişiden ibaret dediler. Vay akıbeti düşünmeyene.
Mevlana Hazretleri burada aslında peygamberlerden söz edecek ama şöyle bir misal vererek başlıyor. Senin aklın deveye benzer, sen de devesin. Akıl seni çekip durmaktadır. Şimdi biliyorsunuz işte develer yolda giderler ve yolda giderlerken onu bir deveci götürür. Hı hı. Aslında deveci de bir çok affedersiniz merkep kullanır onları çekebilmek hı hı. için. Burada Mevlana Hazretleri insanı da aslında buradan hareket ederek isimlendiriyor ve sonunda da şöyle söylüyor ki veliler akılların aklıdır diyor. Sözü de oraya getiriyor. Bu anlamda baktığımız zaman aslında insanoğlunun genelde akla uyduğunu söyleyebiliriz. Yani hepimiz aklımızla hareket ediyoruz. Çünkü aklı olmayan insanların zaten dini mükellefiyetleri yok ve hukuki mükellefiyetleri de yok aklını kaybeden insanların. Genelde insanlar akıllarıyla hareket ederler ve onları çekip çeviren akıllardır. Ancak veliler ise bu akılları çekip çevirmektedir. Yani velilerin tesiri bu akıllaradır. Bununla ilgili olarak bu yaşayan vefat etti. Gerçi eriksiz de Üstad Necip Fazıl'la Abdülhakim Arves arasındaki münasebeti misal olarak verebiliriz. Abdülhakim Arves Hazretleri'ne diyorlar ki ya sen hiç yazılı eserin yok. Yani hiç kitabın yok ama büyük de bir insansın. Var ya diyor. Ne diye sorduktan işte Necip Fazıl diye onu gösteriyor. Çünkü Necip Fazıl aklına hareket eden, aklına uyan bir adam. Büyük bir şair, büyük bir usta, büyük bir yazar. Ama o da ne yapıyor? Abdülhakim Arvasi'nin etkisinde kalıyor. İşte Mevlana Hazretleri'nin sözünü ettiği şey bu. Akıllar da velilere tabidir diyor. Şimdi aslında bunu şöyle misal verebiliriz. İnsanoğlu, bunu daha önceki derslerimizde de geçti ama tekrarlamakta fayda var. İnsanoğlu aslında dış dünyaya ilişkin bilgilerini 3 basamakta oluşturur. Bunlardan birinci basamağı en altta bulunan duyu organlarıdır. Yani 5 duyu organıyla biz dış dünyaya ait bilgiler alırız. Ve bu bilgiler aslında doğruluk bakımından en zayıf bilgiler bunlardır. Çünkü gözümüz güneş ufak bir şey olarak görür ama güneş gerçekte büyüktür. Veya denizin üstündeki bir sandalı düşündüğümüzde, gözümüzle gördüğümüzde sandalın altını düz zannederiz ama aklımız devreye girdiğinde onun aşağıya doğru bir uzantısının olduğunu anlarız. Yani ilk bilgileri bize duyu organlarımız elde eder. Onun arkasında aklımız gelir ve akıl duyu organlarının tarafından kavranan ve idrak edilen bilgileri süzgeçten geçirir ve onların yanlışlıklarını düzeltir. Bunun da üstünde bir şey vardır. O da kalp dediğimiz, ruh dediğimiz bir şey vardır ki o da akla tesir eder. O da aklın vermiş olduğu kararları son noktasına taşır. Bunu ben şöyle misallendiriyorum. Yani bir devlet dairesi düşünün. Orada bir evrak hazırlanacaktır. O evrakı kim hazırlar? Memur hazırlar. Hı. Bir takım şeyler yazar, çizer, götürür. Şefi vardır onun bir üstünde. Şefine gösterir. bu memurun duyu organları diyelim. Onun üstündeki şefine de akıl diyelim. Ve şefi bakar işte bazı yerlerini düzelt, şunlar yanlış olmuş, buraları düzelt der. Gerisin geri gönderir. Onlar düzelttiğinde şefi onun düzgün olduğuna kanaat getirdiğinde müdüre götürür. Hı hı. Müdür de son kararı veren adamdır ve işte orada bizim kalp dediğimiz şeydir. O da ufak tefek değişiklikler yapar ve üzerine mühür basarak böylece evrakı tamamlanmış olur. Aslında insanın kararları da bu üç aşamadan geçerek gerçekleşir ve nihai karar vericisi her zaman kalp olmuştur insanın, ki bunu zaten büyük filozoflarımız da söylüyorlar ve insanda gerçek amirin, gerçek karar vericinin akıl olduğunu söylüyorlar. Büyük yani kahya biliyorsunuz çiftliklerde çiftliğin sahibi adına iş gören adam demektir. Hizmet. Onun üstünde şeyin çiftliğin sahibi vardır. Bir altında kahya vardır. Kahyanın altında da işçiler vardır, çalışanlar vardır. Aslında hayat her zaman böyledir ve insanın kendi iş dünyası söz konusu edildiğinde de karar mekanizması böyle çalışır ve en son kararı kalbimiz verir. Mesela bazen kalbimiz aklımızın kararlarına da uymaz. Mesela birçoğumuz akli olarak sigara içmenin kötü olduğunu biliriz ama sigara içmeyi terk edemeyiz. Çünkü sevmek, nefret etmek, haset etmek gibi duygular kalbi bir iştir ve gerçek karar verici de o olduğu için bazen aklımızın tersine de işler bize yine yapabilir, yaptırabilir. Ama Mevlana Hazretleri zaten buradan hareket ederek bize diyor ki yani sen deveciyi de, kılavuzu da, deveyi de boş ver de diyor. Güneşi gören gözü bul. Güneşi gören göz de burada kalptir. Onu bul ve ona göre hareket et diye bize salık veriyor. Ve dolayısıyla biz buradan anlıyoruz ki aslında bizim duyu organlarımız, aklımız ve kalbimiz birlikte çalışmalıdır. Ve son karar verici olan kalbin gösterdiği istikamette gitmeliyiz. Ve bu istikamette mesafe kat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada Mevlana Hazretleri yine başka sözler söyleyerek bize diyor ki İşte sana zerrede gizli güneş, işte sana kuzu postuna bürünmüş aslan, işte sana saman altından gizli bir deniz, kendine gel, o samana basma. Öyle bir misal veriyor ki bir saman çöpü düşünün, o saman çöpünün altında bir derya gizli. O saman çöpüne bastığınız zaman o deryaya düşüyorsunuz. İnsanoğlu aslında alemde gerçekten de böyledir. Küçücük bir şey aslında bir alemin tamamını mündemiştir. Yani tamamını kapsar, kocaman bir şey de o küçük şeyi kapsar. Bir zamanlar bir film seyretmiştim, böyle bilim kurgu filmiydi, işte uzaya bir araç gönderiyorlar, orada bir fotoğraf çekip gönderiyor o fotoğrafı. Önce çok seviniyorlar ama sonradan bir kararsızlığa düşüyorlar. Diyorlar ki acaba bu fotoğraf küçücük bir şeyin fotoğrafı mı yoksa dev bir tesisin fotoğrafı mı, karar veremiyorlar, kararsızlıkta kalıyorlar. Yani buradan şunu anlıyoruz ki geçmiş zamandan beri aslında küçücük bir şeyde bir alem gizli. Alemde de küçücük bir şey gizli. Koca aleme küçücük bir şey bazen sığmayabilir. Bazen küçücük bir şeye koca alem küçük gelebilir. O yüzden gördüğümüz her şeyi ya da aklımızın kavradığı her şeyi olduğu gibi görmemek lazım, kavramamak lazım. İşte Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek diyor ki peygamberleri dünyaya tek gelmiştir ama içinde alemler gizlidir. Şimdi biz hakikaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle Kevser suresinde Mekkeli müşriklerin şöyle dediklerini bize Kur'an-ı Kerim söylüyor. Diyor ki Mekkeliler Hazreti Peygamber'i yalnız zannettiler. Hatta onun sonunun kesik olduğunu söylediler. Asıl sonu kesik olan odur diyor Kevser suresi 3. sure ayetinde Allah. Şimdi dolayısıyla Mekkeliler ne yapıyorlardı? Hazreti Peygamber'i tek bir adam zannediyorlardı ve o tek bir adamı bir kaşık suda boğacaklarını zannediyorlardı. Ama ne oldu? O bir adamı bir kaşık suda boğamadılar. Aradan işte yaklaşık 1500 sene geçmiş olmasına rağmen o bir adamın getirdiği öğreti neredeyse dünyadaki insanların 1,5 milyarına tesir ediyor. Ve o gün Hazreti Peygamber'i bir kaşık suda boğacağını düşündüğü insanlar ise yoklar. Ve onların düşünceleri de bu topraklarda yok. Yani en azından Mekke ve Medine'de orada hakim olan insanların, o gün hakim olan insanların, kötü insanların düşünceleri o bölgede yok. Ama tam tersi bir kaşık suda boğacaklarını düşündükleri, tek olarak gördükleri Hazreti Peygamber'in düşüncesi sadece orada da kalmamış. Bütün dünyaya da sirayet etmiş vaziyette. Dolayısıyla bizim aslında hayatı anlamak ve kavramak istediğimizde, bütün bunları idrak etmek istediğimizde sadece zahirle yetinmememiz gerekiyor. Çünkü Zahir bizi daha çok aldatır. Sadece kabuğa baktığınız zaman işin aslını anlayamazsınız. Şöyle basit bir misal söyleyebiliriz. Yani karpuza baktığınız zaman işte dışı yeşildir ve biraz siyah benekleri de vardır. Sadece dışına baktığınızda işte yeşil ve işte siyah benekli yuvarlak bir şey dediğinizde aslında karpuzu tarif etmiş olmazsınız. Halbuki karpuzu bir keserseniz o yeşilin hemen altında beyaz bir doku var. O beyaz dokunun biraz altında kırmızı bir doku var. O dokunun biraz altında siyah bir çekirdek var. O siyahın içini biraz içerisine baktığınız zaman yine beyaz bir öz var. Onun biraz daha içerisine baktığınız zaman başka bir kabuk var. Belki mikroskopla incelemek zorunda olmuş olsanız belki daha da büyük hazineleri görmeniz mümkün. O yüzden de Mevlana Hazretleri'nin ve mutasavvıfların bize sürekli terkin ettikleri, sürekli anlatmak istedikleri şey, görünenle yetinmemek lazım. Bir saman çöpünün altında bir alem gizli olabilir. Koca bir alemin içerisinde de saman çöpünde gizli olacak şey sığmayabilir. Hakikaten bu yüzden İslam peygamberi ne diyor? Allah göklere ve yere sığmadı, mümin kulunun kalbine sığdı. Hakikaten Allah'ın göklere ve yere sığması söz konusu değildir ama küçücük müminin kalbine sığıyoruz. Küçücük müminin kalbinin zihnine sığabiliyor ve o insanın bütün hayatını da değiştiriyor. Bütün hayatını da şekillendiriyor. Allah'a inanmadan önce bambaşka bir hayat sürerken daha sonra bambaşka bir hayat süren bir adam haline geliyor. İşte Hazreti Peygamber'e inanmadan önce ibadet nedir? Secde etmek nedir, ruku etmek nedir bilmeyen insanlar secde etmenin hazdına varmak istiyorlar. Ve Hazreti Peygamber işte diyor o sabah namazında nafile kılmış olduğu o iki rekat namazı diyor bütün aleme değişmem diyor. Yaptığı şey sadece alnını yere koymaktan ibarettir. Ve onun verdiği hazdı başka hiçbir şeyde bulmadığını söylüyor Hazreti Peygamber. Dolayısıyla bizim buradan kolaylıkla anlamamız gereken şey şudur ki biz küçücük zannettiğimiz bu şeyin çok devasa bir şey olduğunu, bütün alemin onda gizli olduğunu görebiliriz. Ve yine buradan hareket ederek işte Mevlana Hazretleri diyor ki, peygamberler dünyaya tek gelmiştir ama içinde alemler gizlidir. Alemi kübra kudretle sihir yaptı da cirmini küçücük bir suret içinde gizledi. Ahmaklar onu tek ve zayıf gördüler. Hiç padişahın dostu zayıf olur mu diyor Mevlana Hazretleri. Ve Hazreti Peygamber'i zayıf zannettiler. Bütün peygamberleri de zayıf zannettiler. Zannettiler ki onları öldürürsek, onları yok edersek bu da ortadan yok olur. Bu düşünce de ortadan yok olur zannettiler. Ama dünya tarihine baktığınız zaman Hazreti Adem'den bu yana hiçbir zaman bunun yok olmadığını görüyoruz. Ve şunu da bilmemiz lazım ki peygamberler de, peygamberlerin yolundan giden insanlar da tek kişi olarak görünseler bile hiçbir zaman tek değildirler. Onların arkasında koskoca bir alem vardır. Onların arkasında ondan da daha büyük olan aslında Allah vardır ve onlara düşmanlık yapacağımız zaman, onlara kötülükle muamele yapacağımız zaman Allah'a hesap etmemiz lazım ki Mevlana Hazretleri diyor ki vay akıbeti düşünmeyenlerin haline. Akıbetini düşünmezseniz, bu yaptığınızın, davranışının akıbetini düşünmezseniz gideceğiniz yer de bellidir ve Allah'ın da acelesi yoktur. Ona düşmanlık edenler dünyada da cezasını çekiyorlar. Biz görüyoruz. Sadece insan onu istiyor ki hemen ceza çeksin, hemen biz de görelim. Ama Allah'ın acelesi yok. Evet, zamanla hocam, onu görüyorlar.
İşte onunla ilgili bir hikayeyle devam edelim. Evet. His gözünün Salih peygamberi ve devesini hakir görmesi. Ulu Tanrı bir orduyu helak etmek isterse düşmanları galip olsalar bile onlara hor ve pek az gösterir. Salih'in devesi görünüşte deveydi. O zalimler bilgisizliklerinden onu kestiler. Su için deveye düşman oldular. Kendileri de mezara katık oldular. Deve çeşmeden su içmekteydi. Onlar Hakk'ın suyunu Hak'tan esirgediler. O deve salihlerin bedenlerine mecazdır. Onlar kötülerin helaki için tuzaktır. Neticede deveden uzak durun hükmü o ümmeti ne dertlere uğrattı. Allah'ın kahrı bir devenin kanına diyet olarak onlardan bütün bir şehri diredi. Salih ruha deve cesede mecazdır. Ruh uzlattadır, beden muhtaçtır. Tertemiz ruha zarar vermenin imkanı yoktur. Tanrı yaralanmaz ki. Temiz ruhlara kimse galip gelemez. Zarar verse bile sedefe verir, inceye değil. Temizlere zarar vermek imkansızdır. Allah'ın nuru kafirlere mağlup olmaz. Can kötü kişiler incitsinler de Tanrı imtihanını görsünler diye toprağa ulaştı. Canı inciten kişinin bunun Tanrı'yı incitmek olduğundan haberi yoktu. Allah bütün aleme penah olsun diye bir cisme alaka bağlamıştır. Velilerin cisim devesine kul ol ki salih peygamberle kapı yoldaşı olasın.
Evet Tümeyra, tam da burada sizin dediğiniz gibi içerisinde bir alem gizli bir peygamberin hikayesi var. Salih Aleyhisselam'ın ve kavminin hikayesi var. Salih Aleyhisselam ve kavminin hikayesi Kur'an-ı Kerim'de uzun uzadıya anlatılır. Kısaca özetleyecek olursak şöyledir. Salih Aleyhisselam'ı Allah Semud kavmine peygamber olarak gönderiyor ve bütün peygamberler gibi o da diyor ki işte Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ben de size gönderilmiş bir elçiyim. Bu söylediğim cümle bütün peygamberlerin ortak cümlesidir. Zaten bütün peygamberler insanları bu şeye çağırıyorlar. Ancak her kavimde olduğu gibi hayatın dünyadan ibaret olduğunu düşünen, geçici olmadığını anlamayan, buradan ibaret olduğunu ve bununla biteceğini düşünen insanlar Salih Aleyhisselam'a da itiraz ediyorlar. Ve Salih Aleyhisselam'a diyorlar ki yani tamam madem peygambersin o zaman bize bir mucize getir. Yani olağanüstü bir şey göster ki biz de sana iman edelim diyorlar. Salih Aleyhisselam da diyor ki yani nasıl bir mucize istiyorsunuz dediklerinde onlar diyorlar ki şu taştan bir deve çıkar diyorlar. Bunun üzerine Allah onlara mucize olarak taştan bir deve çıkarıyor. Ya da deveyi mucize olarak gösteriyor. Onlar da diyor ki yani bu devenin her tarafı mucize olsa ne olacak diye deveyi boğazlıyorlar. Ancak orada önemli olan bir şey var. Salih Aleyhisselam diyor ki tamam diyor sizin isteğiniz üzerine Allah size mucize olarak bu deveyi göndermiştir. Buradaki sudan bir gün deve içecek bir gün siz içeceksiniz. Hı hı. Yani onun da ayrıca üzerinde duracağız ama hikayeyi özetlemek bakımından söylüyorum. Onlar da deveyi kesiyorlar. Bunun üzerine azabı hak ediyorlar ve 3 gün içerisinde onlara azap geliyor ve dizlerinin üstüne çökerek yani hani depremde helak olmuş kavimler gibi helak olup gidiyorlar. İşte Mevlana Hazretleri peygamberlerin yalnız olmadığını, arkalarında Allah'ın olduğunu anlatmaksa dediğinde bunu misal olarak anlatıyor bize. Ve burada Salih Peygamber'in hikayesini anlatırken Enfal Suresi 44 ile 45. ayet-i kerimelerden bahsediyor. Ayet-i kerime şöyle: karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları zayıf gösteriyor. Onların gözlerini de sizi zayıf gösteriyor ki yapılması gereken iş yerine getirilsin. İşler hep Allah'a döndürülecektir. Ey iman edenler, bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı anın ki başarıya eresiniz. Şimdi aslında insanlar karşılıklı olarak birbirleriyle savaşacakları zaman ya da düşmanlık yapacakları zaman birbirlerini zayıf görüyorlar. Aslında bu Allah'ın onlara bir hilesidir. Onların o içlerindeki kötülüğü ortaya çıkıp bunun sonunda cezalandırılması için bir şeyler de Semud kavmi de Salih Aleyhisselam'ı zayıf görüyor ve Salih Aleyhisselam'ın sözünden ne olacak ki deyip onun devesini kesiveriyorlar ve ancak bunun sonucunda da cezaya müstahak oluyorlar. Şimdi Mevlana Hazretleri bu hikayeden bize bazı öğütler ver. Buradan hareket ederek bize bazı öğütler vermek istiyor. Diyor ki Salih'in devesi görünüşte deveydi. O zalimler bilgisizliklerden onu kestiler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken zahir anlamları esastır ve insanlar onun zahir anlamları üzerinden tefsir yaparlar büyük çoğunluğu. Ancak Kur'an-ı Kerim kendisi bizatihi kendisi söylüyor. Diyor ki bu kitabın bazı ayetleri muhkemdir, bazı ayetleri de müteşabihtir. Yani mecazi anlamlar içer. İşte bu mecazi anlamları bulup çıkarmada bizim İslam mutasavvıflarımız ve en çok da Mevlana Hazretleri çok mahirdir bu mecazi anlamların neler olup bulup çıkarmasında ve orijinal tarafı da özgün tarafı da burasıdır ve bize diyor ki Salih'in devesi görünüşte bir deveydi ama o deveden ibaret değildi. Bilgisiz olan insanlar onu kestiler diyor. Su için deveye düşman oldular. Kendileri de mezarlara katık oldular. Şimdi burada enteresan bir şey üzerine durmak lazım. Bak Salih Aleyhisselam'ın mucize olarak gösterdiği o devede enteresan bir şey var. Bugün de bizim işimize yarayabilir o. Nasıl bir işimize yarar? Bir deve var. Su içme hakkı bir gün onun. Bir de insanlar var. Su içme hakkı bir günde onun. Biz şunu bilmeliyiz ve kabul etmeliyiz ki dünya sadece insanlara ait bir mekan değil. Bu dünyada hayvanların da hakları vardır ve onların nesillerini yok etme hakkına haiz değiliz. O hayvanlara da iyilik etmek tıpkı insanlara iyilik ettiğimiz gibi o hayvanlara da iyilik etmek durumundayız. Zahiren bile bunu anlayabiliriz. Yani mecazi anlamlara çok fazla zorlamadan zahiren bile bunu anlamamız mümkün. Ama bugün insanlara bakıyoruz, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar durup dururken bir takım hayvanlara bile zarar veriyorlar. Halbuki bu Salih Aleyhisselam'ın hikayesinin sadece zahirine inanan insanların bile sadece bu tarafından hareket ettiğimiz zaman bile hayvanların da bu dünyada yaşama hakları olduğunu ve onların koruyup kullanmasını da bizim aslında bir görevimiz olduğunu da bilmesi gerekir. İşin bu tarafını da söylemiş olalım. Buradan böyle bir sonuçta çıkaralım. Ama Mevlana Hazretleri bize başka bir şey söylüyor. Diyor ki, o deve salihlerin bedenlerine mecazdır. Yani iyi insanların bedenleridir, vücutlarıdır diyor. Ve iyi insanlara fiilen zarar vermek neyi gerektirir? Helak edilmeye gerektirir. Hatta enteresan bir şey söylüyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki, bu devenin öldürülmesine bedel olarak ne istedi Allah? Bütün bir şehri istedi. Hı hı. Bakın, bir tane deve öldürüyorlar. Bunun karşılığında bütün bir şehri Allah helak ediyor. Dolayısıyla burada Mevlana Hazretleri diyor ki, bunu deve olarak düşünmeyin. Ya ne yapın? İyi insanlar olarak düşünün. İyi insanlara zarar vermek, iyi insanları öldürmek aslında o topluluğun tamamının helak olması anlamına gelir. Bize başka bir şey daha anlatıyor Mevlana Hazretleri. Sosyolojik bir şey daha öğretiyor. Topluluklarda iyiler de vardır, kötüler de vardır. İyiler öncülük ettiği zaman topluluklar iyi istikamete doğru giderler. İyiler oradan kaldırılıp da o topluma kötüler hakim olduğu zaman o toplum ne yapar? Helak olur gider. Evet, İşte Mevlana Hazretleri başkalarının düşünemeyeceği bir şey düşünüyor ve bize diyor ki, toplumdaki iyileri öldürürseniz komple şehir olarak helak olursunuz. Aslında biz, bize usvetül hasene olabilecek, bize iyiliği gösterebilecek bu insanları koruyup kollamalıyız. O insanların su içme haklarına riayet etmeliyiz. Hatta onların su ihtiyaçlarını biz karşılamalıyız ki şehrimiz helak olmaktan kurtulsun. Bugün şehirlere bakıyoruz. İnsanlar gerçekte yaşıyorlar belki. Helak olmak dediğiniz zaman illa depremle helak olmayı ya da su baskınıyla helak olmayı düşünmeyin. O şehirde yaşayan insanların tamamının mutsuz olduğunu düşünün. Tamamının kötülük içerisinde yaşadığını düşünün. Bugün bakıyoruz bizim batı şehirlerinde, hakikaten özellikle Amerika'da her şehirde yüzlerce cinayet işleniyor. Biz şehir ve güvenlik diye bir sempozyum yapmıştım. Dünyada çalışan bir adam varmış şehir ve güvenlik üzerine. Onu buldum, getirdim Amerika'da. Amerika'da 80 bin nüfuslu bir kasabada yaşıyormuş. Sadece 80 bin nüfuslu bir kasabada yaşıyor bu adam. Bize sunduğu tebliğde söylediği şey şuydu. Yılda 100 tane cinayet işleniyor.
Sadece cinayet de değil, intiharlar.
Onları saymıyoruz. Sadece cinayeti. 100 tane cinayet işleniyor. Ben de merak ettim. Pursaklar'ın o zaman nüfusu 75 bindi. Ve jandarma bölgesiydi. Henüz polis yoktu. İlçe olmamıştı. Jandarmaya gittim ve sordum. Dedim ki, geçen sene Pursaklar'da kaç cinayet işlendi diye. Komutan bana baktı. Ne cinayeti dedi ya. Bir tane yaralama var dedi. O da kendi kendini yaralamış. Bakın, bir topluluğun helak edilmesi işte böyle bir şeydir. Evet, ekonomik olarak gelişmemiş belki. Maddi olarak belki çok zengin değil. Ama birbirini öldüren bir tane Allah'ın kulu yok. Öbür tarafta maddi olarak çok gelişmiş, ekonomik olarak çok ilerlemiş, teknolojik olarak da çok ilerlemiş. Hatta silah üretimi de yapmış. Ama 80 bin nüfuslu bir kasabada yılda 100 tane cinayet işleniyor. İntiharlar ve polis öldürmeleri hariç. Ve adamlar oturuyorlar, bununla ilgili olarak tedbir almak zorunda kalıyorlar. İşte Mevlana Hazretleri bizi öyle bir yere getiriyor ki, bu Salih Aleyhisselam'ın deve hikayesinden hareket ederek toplumdaki iyi insanların, biz onlara veli diyoruz zaten, bu insanların korunup kullanmasını ve topluluğun, şehrin hayatının iyiliğe doğru gitmesine öncülük eden bu insanların muhafaza edilmesinin o şehrin varlığıyla doğru orantılı olduğunu bize söylüyor. Ve bir devenin öldürülmesi bütün şehrin helak olması anlamına geldiğini söyleyerek bizim kötüleri muhafaza etmemizin ne kadar ehemmiyetli olduğunu söylüyor. Benim cümlem zaman zaman şu oluyor. Bunu da Mevlana Hazretlerinden başkası akledemezdi.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.